Ayrım 4.
Hayır, artık hiç yemek yemeyeceğim. Bayan Lovelon saçını taramak için eline bir tarakla bir fırça almıştı. Annem kesik bir sesle buyurdu. Saçımı kesin. Hep karşı durduk bu düşünceye. Aman yoracaksınız beni. Kessenize canım. Tuhaf bir direnişle bekiniyoruz. Böyle bir özveri hareketiyle kesin bir dinginliğe erişme hakkını elde etmek istermiş gibi. Bayan Lovelon yavaşça saçının örgüsünü çözdü, karmakarışık saçlarını açtı, sonra ördü onları. Gümüş renkli örgüyü annemin başı çevresinde dolandırarak firketelerle tutturdu. Annemin gevşemiş yüzü şaşırtıcı bir arılığa kavuşmuştu yeniden. Leonardo da Vinci'nin çok güzel bir yaşlı kadını gösteren bir resmi geldi aklıma. Bir Leonardo resmi kadar güzelsin dedim kendisine. Gülümsedi. Pek de kötü değildim hani eskiden. Biraz gizli bir şey söylermiş gibi hemşireye güzel saçlarım vardı. Ortadan ayırır, kaşlarımın üzerinden kulaklarıma doğru çekerek tarardım. Kendinden söz etmeye başladı. Nasıl küçük bir kitaplık görevlisi belgesi almış olduğunu, kitaplara sevgisini anlattı. Bayan Lovelon bir yandan bir serum şişesi hazırlıyor, karşılık veriyordu. Bana açıkladığına göre bu duru serum içinde glikoz ile tuzlar vardı. Tam bir kokteyl desenize dedim. Bütün gün ortaya attığımız tasarılarla annemi serseme çevirdik. Gözlerini kapayarak dinliyordu bizi. Kız kardeşimle kocası Alsas'ta eski bir çiftlik evi satın almışlardı kısa bir süre önce. Orayı düzene koyacaklar, derleyip toparlayacaklardı. Anneme orada büyük bir oda verilecekti. Tek başına kalabileceği bir oda. Nekaat süresini orada dolduracaktı. Uzun süre kalmam Lionel'ın canını sıkmaz mı ama? Ne münasebet, sıkar mı hiç? Evet, orada sizleri tedirgin etmem. Scharbergen'deki ev pek küçüktü, sıkıyordum sizi. Meynirak'tan söz açtık. Annemin gençlik anıları geliyordu aklına. Yıllardan beri oranın nasıl güzelleştiğini bana hayranlıkla betimlemiş, anlata anlata bitirememişti. Jean'ı çok severdi. Jean'ın Paris'te oturan, kliniğe sık sık gelerek annemi yoklayan üç büyük kızı, güzel, taze, şen kızlardı. Benim torunum yok, o kızların da ninesi yok diye anlattı Bayan Leblon'a. Onlara ninelik ediyorum ben de. O uyuklarken ben de bir gazeteye göz attım. Gözlerini açınca sordu. Neler oluyor Saigon'da? Anlattım neler olduğunu. Bir ara yüzü gülerek sitem yollu, hınzırca yapıldı bu ameliyat bana dedi. Doktor P içeri girince de işte cellat diye seslendi ama sesi gülüyordu. Doktor biraz kaldı annemin yanında. Kendisine insan her yaşta öğrenir deyince annem biraz ağırbaşlı bir sesle karşılık verdi. Evet ya, peritonit olduğumu öğrendim. Kendisiyle şakalaştım. Başkalarına hiç benzemiyorsun Allah için. Uyluk kemiğini onartmaya geliyorsun, peritonit ameliyatına yatırıyorlar seni. Doğru, pek benzemem başkalarına. Günlerce bu yanlışlık şakasıyla eğlendi. Profesör B'ye iyi bir oyun oynadım doğrusu. Uyluk kemiğimden o ameliyat edecekti beni. Bir de baktık ki Doktor P beni peritonit ameliyatına yatırmış. Bizim o gün içimize dokunan şey hoş duyumların en küçüğüne bile gösterdiği dikkat oldu. Sanki 78 yaşında yaşama mucizesine yeniden açılıyordu gözleri. Hemşire yastıklarını düzeltirken borulardan birinin madeni uyluğuna dokunmuş. Ah serinmiş ne güzel. Konya'nın talk pudrasının kokusunu çekiyordu içine. Güzel kokuyor. Çiçek demetleriyle saksılarını tekerlekli masanın üzerine dizdirdi. Küçük kırmızı güller Meynirak'tan geldi. Meynirak'ta güller açıyor hala. Pencereyi örten perdeyi kaldırmamızı istedi. Camın arkasındaki ağaçların altın renkli yapraklarına baktı. Güzel bu, benim evden bunu göremezdim. Gülümsüyordu. Kız kardeşimle ben aynı şeyi düşünmüşüz o zaman. Minicik çocuklarken gözlerimizi kamaştıran gülümseyişi, genç bir kadının ışıl ışıl gülümseyişini görüyorduk gene. Araya giren yıllarda ne olmuştu bu gülümseyişe? Pupet birkaç gün olsun böyle mutluluk duyabilirse onu biraz daha yaşatmaya çalışmamız bir işe yaramış olacak dedi bana. İyi ama uspahası ne olacaktı bu hareketin? Ertesi gün bir ölü odası bu diye düşündüm. Ağır bir mavi perde pencereyi tamamıyla örtüyordu. İstor bozuktu, indirilemiyordu. Ama daha önceleri ışık annemi tedirgin etmiyordu. Annem alacakaranlıkta gözleri yumulu yatıyordu. Elini elime aldım, mırıldandı. Simon bu ama göremiyorum seni. Pupet gitti, ben de bir polis romanı aldım elime. Ara ara annem içini çekiyordu. Aklım başımda değil. Doktor P'ye yakındı, komadayım. Komada olsanız olduğunuzu bilmezdiniz. Bu karşılık annemi yüreklendirdi. Az sonra derin düşüncelere dalmış gibi bir halle ağır bir ameliyat geçirdim dedi bana. Ağır ameliyatlı bir hastayım. Bu sözlerini destekledim, daha çoğunu bile söyledim. Yavaş yavaş tasası dağıldı. Dün akşam gözleri açık olduğu halde düş gördüğünü anlatmaya başladı. Adamlar varmış odada. Maviler giymiş kötü adamlar. Bunlar beni götürmek, bana kokteyller içirmek istiyorlarmış. Kardeşim kovalamış sonra onları. Bayan Loblo'nun hazırladığı karışım dolayısıyla kokteyl sözünü ben etmiştim. Bayan Loblo'nun başında mavi bir başlık vardı. Adamlarsa annemi ameliyat odasına götürmüş olan erkek hasta bakıcılardı. Evet, öyle olsa gerek. Pencereyi açmamı istedi benden. Serin hava ne güzel şey. Kuşlar öttü, kendinden geçecek gibi oldu. Ah kuşlar. Yanından ayrılmadan önce de tuhaf dedi bana. Sol yanağımda sarı bir ışık duyuyorum. Yanağımda sarı bir kağıt varmış gibi bir şey. Sarı bir kağıttan geçen güzel bir ışık. Çok hoş bir şey bu. Doktor P'ye sordum. Ameliyatın kendi başarılı oldu mu? Bağırsaklar yeniden işlemeye başlarsa o zaman ameliyat başarılı olmuş demektir. 2 gün içinde anlarız bunu. Doktor P'ye yakınlık duyuyordum. İnsanlara tepeden bakmıyor, annemle bir insanla nasıl konuşulursa öyle konuşuyor, sorularına yüksünmeden gönül hoşluğuyla karşılık veriyordu. Buna karşılık doktor N ile hiç sevişmiyorduk. Zarif, sporcu, dinamik, teknik delisi bir adamdı. Annemi candan bir istekle diriltmeye bakıyordu. Ne var ki onun gözünde anne bir insan değil, ilginç bir deneyim konusuydu. Korkutuyordu bizi bu adam. Annemin 6 aydır komada yaşatılan yaşlı bir akrabası vardı. Beni de böyle yaşatıp durmalarına izin vermezsiniz umarım. Korkunç bir şey bu demişti bize. Doktor ne rekor kırmayı aklına koyacak olursa tehlikeli bir hasım çıkardı ortaya. Pazar sabahı Pupet büyük bir üzüntü içinde annemi bir şeyler yapmak için uykusundan uyandırdı. Üstelik sonuç da alamadı dedi. Niye acı çektiriyor ona sanki? Neyinin yolunu kestim. Kendiliğinden hiçbir zaman konuşmazdı benimle. Yalvardım bir daha. Acı çektirmeyin ona. Namusuna dokunulmuş gibi bir sesle karşılık verdi gene. Acı çektirmiyorum ona. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Mavi perde yukarı kaldırılmıştı. O da daha az loştu. Annem kara gözlük aldırmıştı kendine. İçeri girdiğimde gözlüğü çıkardı. Şükür bugün seni görüyorum. İyi duyuyordu kendini. Rahat bir sesle sordu. Baksana Simon, bir sağ yanım var mı benim? O nasıl söz öyle? Elbette var. Tuhaf doğrusu. Dün iyi görünüyorsunuz diyorlardı bana. Ama yalnız sol yanımdan iyi görünüyordum. Öbür yanım boydan boya kül rengi gibi geliyordu bana. Sağ yanım kalmamış gibiydi sanki. İkiye bölünmüştüm. Şimdi yeniden bir araya gelmiş gibiyim bir parça. Sağ yanağına dokundum. Duyuyor musun elimi? Duyuyorum ya. Düş içindeymiş gibi. Sol yanağına dokundum. Bak bu gerçek işte dedi bana. Kırılmış uyluk kemiği, yara, yara tımarı, sondalar, damardan besin aktarımı, her şey sol yanda olup bitiyordu. Öbür yanı artık yokmuş gibi gelmesi bundan mıydı acaba? Gerçekten pek iyi görünüyorsun dedim kesin bir sesle. Doktorlar senden pek memnunlarmış. Hayır, doktor ne memnun değil, yelleneyim diye tutturuyor. Kendi kendine gülümsedi. Buradan çıkınca kendisine bir kutu çikolatalı krot yapıp göndereceğim. Krot bir çeşit çikolatalı şekerlemenin adı olduğu kadar koyun, keçi gibi hayvanların dışkısına da verilen addır. Şişirtme silte derisine masaj yapıyordu. Bir çemberle yukarıda tutulan çarşafların değmediği dizleri arasında ufak yastıklar yerleştirilmişti. Başka bir aygıt topuklarının ara çarşafına değmesini önlüyordu. Gene de yatalak yaraları kaplamaya başlıyordu gövdesini. Kalçaları eklem rahatsızlığından kötürümleşmiş, sağ kolu yarı yarıya sakat, sol kolu serum şişesine perçinli haliyle en ufak bir devrime girişemezdi. Kaldır beni biraz diyordu ara sıra. Yalnızken buna cesaret edemiyordum. Çıplaklığı beni tedirgin etmiyordu. Annem değildi o artık. Ölüm cezasına çarpılmış, işkence edilmiş, zavallı bir gövdeydi. Bununla birlikte gözümün önüne hiç getiremediğim halde sargı bezlerinin altında sezdiğim korkunç giz gözümü yıldırıyordu. Canını acıtmaktan korkuyordum. O sabah kendisine bir daha tenkiye yapılması gerekiyordu. Bayan Loblon yardımımı istedi. Nemli, mavileşmiş bir deriyle kaplı bu iskeleti koltuk altlarından kavradım. Annem bir yanına yatırıldığı zaman yüzü kasılıyor, bakışları kayıyor, çocuk viyaklaması gibi bir ses çıkarıyordu. Düşeceğim, düşüşü geliyordu aklına. Başucunda ayakta duruyor, onu tutuyor, kaygısını dağıtıyordum. Yeniden sırt üstü yatırdık, yastıklarına iyice yerleştirdik. Biraz sonra haykırdı, yellendim. Az daha sonra çabuk sürgüyü verin dedi. Bayan Loblon'la kızıl saçlı bir hemşire onu sürgünün üzerine yerleştirmek istediler. Annem bağırdı. Acılı itiyle madenin sert parıltısını görünce onu bıçak ağızları üzerine yatırıyorlarmış gibi geldi bana. İki kadın bekiniyor, onu çekiştirip duruyordu. Kızıl saçlı anneme sert davranıyor, annemse gövdesi acıyla gerilmiş bağırıyordu. Aman bırakın onu diye seslendim. Hemşirelerle birlikte dışarı çıktım. Ne yapalım, çarşafların içinde yapıversin. Aman efendim diye karşı durdu Bayan Loblon. O kadar gurur kırıcı bir şeydir ki hastalar bundan pek fena utanırlar. Hem üstü ıslanacak, yatalak yaraları için pek kötü bir şey dedi kızıl saçlısı. Altını hemen değiştirirsiniz. Annemin yanına döndüm. Şu kızıl saçlısı var ya pek kötü yürekli diye çocuksu sesiyle inledi. Büyük bir üzüntü içinde kendimi o kadar da nazlı sanmıyordum doğrusu diye ekledi. Değilsin dedim. Arkasından söyledim. Sen de rahatına bak, sürgüsüz yapıver işini. Çarşaflarını değiştirirler. Güç bir iş değil ki. Evet diye karşılık verdi sözüme. Kaşları çatılmış, yüzü azimli, meydan okurcasına konuştu. Ölüler pekala çarşafların içine yaparlar. Ağzım bir karış açıldı. O kadar gurur kırıcı bir şeydir ki. Her yanı kibirli alınganlıklarla korunmuş olarak ömrünü geçirmiş annemse şuncacık utanç duymuyordu. Tinselciliği özentili olan bu insanın hayvan yanımızı böylesine bir kararlılıkla kabul etmesi, benimsemesi bir çeşit yürek pekliliğiydi aynı zamanda. Altını değiştirdiler, sildiler, kolonya ile ovdular. Gereği gibi atmadığı üreyi sanırım yok etmeye yarayacak oldukça acıttı. Bir iğnenin yapılması saati gelmişti şimdi. O kadar halsiz görünüyordu ki Bayan Loblon duraksadı. Yapın dedi annem, madem iyiliğim için. Gene bir yanına çevirdik. Onu tutuyor, şaşkınlığın, yürekliliğin, umudun, kaygının karıştığı yüzüne bakıyordum. Madem iyiliğim için, iyileşmek için, ölmek için, birinden, birilerinden bağışlanmak dilemek geliyordu içimden. Ertesi gün öğrendiğime göre o günün öğleden sonrası iyi geçmiş. Genç bir erkek hasta bakıcı gelmiş Bayan Loblon'un yerine. Pupet anneme bu kadar genç, bu kadar hoş bir bakıcı bulmuşsun, yakınamazsın artık demiş. Evet demiş annem, güzel erkek. Erkekten de anlarsın hani. Yok canım, o kadar da değil. Sesinde biraz özlem varmış. Nasıl, yerindiğin bir şeyler mi var? Ya ya, yeğenimin kızlarına söylüyorum hep. Yavrularım, günlerinizi boşuna harcamayın. Seni niye bu kadar sevdiklerini anlıyorum. Ama kızlarına böyle bir şey söylemezdin herhalde. O zaman annem sesi ansızın sertleşerek kızlarıma mı hiçbir zaman söylemezdim. Doktor P. ertesi gün ameliyat edeceği, ameliyattan korkan 80 yaşında bir hastasını annemin yanına getirmiş. Annem kendi durumunu örnek göstererek adamı bir güzel azarlamış. Pazartesi günü bu işi eğlenceli bulmuş gibi bir halle beni tanıtma işlerinde kullanıyorlar artık dedi. Sordu sonra, sağ yanım yerine gelmiş mi? Gerçekten bir sağ yanım var mı? Tabii ya, baksana yüzüne dedi kız kardeşim. Annem aynaya inanmaz, sert, kurumlu bir bakışla dikti gözlerini. Ben miyim bu? Tabii ya, pekala görüyorsun, yüzünün tümü yerinde duruyor. Kül gibiyim, baksana. Işıktan öyle görünüyor, yüzüm pembe pembe. Gerçekten de pek iyi görünüyordu. Bununla birlikte Bayan Loblon'a gülümsediği zaman, bakın dedi. Bu kez size ağzımın tümüyle gülümsedim. Eskiden ancak yarım bir gülümsemem vardı. Öğleden sonra gülümsemiyordu artık. Üst üste hem şaşkınlıkla hem kınar gibi ineledi. Kendimi aynada görünce öyle çirkin buldum ki. Bir gece önce serum şişesinde bir şeyler bozulmuştu. Boruyu çekmek, sonra yeniden damara takmak gerekmişti. Gececi hemşire iğneyi birkaç kez sokup çıkarmıştı damarı buluncaya dek. Sıvı derinin altına akmış, annemin çok canı yanmıştı. Davul gibi olmuş, morarmış kolunu sıkı sıkı sarmışlardı sargılarla. Şimdi aygıt sağ koluna takılıydı. Yorgun damarları serumu çok zorlanmadan kabul ediyordu. Ama plazma inletiyordu onu. Akşam üzeri yüreğine bir sıkıntı girdi. Geceden, yeni bir kazadan, acı çekmekten korkuyordu. Yüzü kasılmış yalvarıyordu. Serum şişesine aman dikkat edin. O akşam da bir daha artık tedirginlikten, acıdan başka bir şey olmayan bir dirimin akıtıldığı koluna bakarak kendi kendime sordum. Niye bütün bunlar? Klinikte olup bitenler üzerinde fazla düşünmeye vaktim yoktu. Annemin tükürmesine yardım etmeliydim. Su içirmeliydim ona. Yastıklarını ya da saçının örgüsünü düzeltmeliydim. Bacağının yerini değiştirmeliydim. Çiçeklerini sulamalı, penceresini açmalı, kapamalı, kendisine gazete okumalıydım. Sorularına karşılık vermeliydim. Siyah, ince bir kaytana asılı, göğsünün üzerinde duran saatini kurmalıydım. Bu bağımlılıktan hoşlanıyordu annem. Durgu durak bilmeden ilgimizi istiyordu. Ama evime döndüğüm zaman bu son günlerin bütün üzüntüsü, bütün yılgısı omuzlarıma çöktü. Beni de bir kanser yiyip bitiriyordu. Pişmanlık acısı. Ameliyat ettirmeyin sakın. Bense hiçbir şeyi önlememiştim. Hastaların uzun süre büyük acı çektiklerini gördüğüm zamanlar yakınlarının durgunluğu karşısında sık sık öfkeye kapılmıştım. Ben olsam öldürürdüm onu. Oysa ilk sınavda yelkenleri suya indirmiştim. Toplumsal ahlaka yenilmiş, kendi ahlakımı yadsımıştım. Hayır demişti bana Sartre. Tekniğe yenildiniz. Başka türlü de olmazdı bu. Gerçekten de öyle. Uzmanların tanısı, ilerisi için tahminleri, kararları karşısında güçsüz, çaresiz kalan insan bir dişli çark düzenine kısılıp kalmıştır. Hasta hekimlerin malı olmuştur. Alın onu ellerinden güveniyorsanız kendinize. Çarşamba günü bir tek seçim durumu vardı. Ya ameliyat yapılırdı ya da eziyet çekmemesi için annem öldürülürdü. Kalbi sağlam, iyice canlandırılmış da olduğu için kalın bağırsak tıkanmasında uzun süre dayanır, cehennem azabı çekerdi. Hekimler eziyet çekmemesi için öldürülmesini kabul etmezlerdi çünkü. Sabahın altısında orada bulunmuş olmam gerekirdi ayrıca. Ama o zaman bile neye bırakın da kendiliğinden ölsün demeye cesaret edecek miydim? İşkence etmeyin ona diye yalvardığım zaman demeye getirdiğim buydu. Onu ise ödevlerini iyi bilen bir adamın büyüklenişiyle terslemişti beni. Bana onu belki de yıllar sürecek bir yaşayıştan yoksun kılıyorsunuz diyeceklerdi. Ben de bu dediklerine boyun eğmek zorundaydım. Böyle düşünüyordum ama bu düşünce düzeni içimi yatıştırmıyordu. Gelecek içime büyük bir korku salıyordu. 15 yaşımdayken Morris amcam mide kanserinden ölmüştü. Günlerce vurun beni, tabancamı verin, acıyın bana diye acı acı haykırdığını anlatmışlardı bana. Doktor P sözünde duracak mıydı? Acı çekmeyecek demişti. Ölümle işkence arasında bir yarışma başlamıştı. Sevdiğiniz bir insan size acı bana diye haykırmış, bu haykırışı boşa gitmişse arkasından nasıl yaşayabilir, bu yaşayışı nasıl kabullenebilirsiniz? Buydu kafamdaki soru. Bu yarışı ölüm kazansa bile en tiksindirici bir yutturmacaydı bu. Annem bizi yanı başında sanıyordu. Oysa biz şimdiden onun öyküsünün öte yanına geçmiştik. Her şeyi bilen kötücül bir cindim ben. Elimdeki kağıdı görüyor, oyunun iç yüzünü biliyordum. O ise pek uzaklarda, insan yalnızlığı içerisinde çabalamaktaydı. İyileşmek için bütün gücüyle gösterdiği çaba, sabrı, yiğitliği, her şey bir aldatmacaya alet edilmişti. Çektiği acıların hiçbirinin karşılığını göremeyecekti. Yüzü gözümün önüne geliyordu. Madem iyiliğim için, sorumlusu olmadığım halde benim olan, hiçbir zaman da bağışlatamayacağım bir günahın umutsuzluk içinde cezasını çekiyordum. Annem geceyi rahat geçirmişti. Hemşire ne kadar tedirgin olduğunu gördüğü için elini elinden bırakmamıştı. Onu incitmeden altına sürgüyü sürmenin yolunu bulmuşlardı. Yeniden yemeye başlıyordu. Yakında damardan besin aktarımına son verilecekti. Bu akşam son verin diye yalvarıyordu. Belki bu akşam, belki yarın diyordu ne. Bu koşullar altında başında bir hemşire geceleri onu gene bekleyecek. Ama kız kardeşim arkadaşlarında kalacaktı. Doktor P'ye danıştım. Ertesi gün Sartre uçakla Prag'a gidecekti. Ben de onunla gitse miydim? Her an her şey olabilir. Ama bu durum aylarca da sürebilir. Beklersek hiçbir zaman gidemeyiz. Prag, Paris'ten 1,5 saatlik yolda. Telefon etmek de kolay. Anneme bu tasarıdan söz açtım. Aa elbet gidiver, sana ihtiyacım yok dedi. Gidişim tehlikede olmadığına büsbütün inandırıyordu onu. Beni nerelerden döndürdüler? 78 yaşımda peritonit. Allah'tan burada yatıyormuşum. Allah'tan beni uyluk kemiğimden ameliyat etmemişler. Sargılarından kurtulan sol kolunun şişliği biraz inmişti. Özenli bir halle elini yüzüne götürüyor, burnunu ağzını yokluyor, denetliyordu. Gözlerim yanaklarımın orta yerinde. Burnumsa iyicene çarpılmış, yüzümün en altındaymış gibi geliyordu bana. Tuhaf bir şey. Annem kendini gözlem altında tutmaya alışık değildi. Şimdi gövdesi kendini zorla kabul ettiriyordu ona. Bu safrayla artık bulutlar arasında süzülüp durmuyor, benim gücüme gidecek şeyler artık hiç söylemiyordu. Bu Siko'yu anması, koğuşta yatmak zorunda kalan hastalara acımak içindi. Kendilerini sömüren yönetmenliğe karşı hemşirelerden yola çıkıyordu. Durumun ağırlığına karşın her zaman göstermiş olduğu ölçülülükten ayrılmıyor, vazgeçmiyordu. Bayan Lovelon'u çok çalıştırmaktan, uğraştırmaktan korkuyor, kaygılanıyordu. Tereddüt ediyor, özür diliyordu. Yazık değil mi yaşlı bir kadına harcanan bunca kana? Oysa ne gençlerin buna ihtiyacı olabilir? Vaktimi aldığı için kendini suçlu görüyordu. Senin yapacak işlerin var. Oysa burada saatlerle vakit harcıyorsun. Üzülüyorum buna. Sesinde biraz gurur ama biraz da yerinmeyle zavallı kızlarım diyordu. Sizi de amma çok üzdüm. Korkmuşsunuzdur herhalde. Özenişiyle de içimize dokunuyordu. Perşembe sabahı komadan daha yeni çıkmışken oda hizmetçisi kız kardeşime kahvaltı getirdiği zaman belli belirsiz bir sesle rahip mi? Hayır, reçel demişti kız kardeşimiz sabahları reçel yediğini hatırlayarak. Yeni kitabımız satışını merak ediyor, soruyordu. Ev sahibi Bayan Leblon'u evinden çıkarıyordu. Kız kardeşimin ortaya attığı düşünceye uyarak annem kendi evine yerleşmesini kabul etti hemşirenin. Oysa genellikle kendi yokken evine girilmesini hiç mi hiç hoş görmezdi. Hastalığı ön yargılarının kendini yüksek görmelerinin kabuğunu çatır çatır kırmıştı. Belki de artık bu gibi savunma yollarını gereksemediği için. Vazgeçmek, özürü esirgememek söz konusu değildi artık. Ödevlerinin başta geleni sağlığının düzelmesi, dolayısıyla kendini düşünmesiydi. İç tedirginliği duymadan kendini isteklerine, hazlarına koy veriyor, duyduğu hınçlardan artık tamamıyla kurtuluyordu. Dirilmiş güzelliği, gülümseyişi, kendi kendiyle üzüntüsüz bir uzlaşma halinde olduğunu, can çekiştiği bu döşekte bir çeşit mutluluğa kavuştuğunu açığa vuruyordu. Günah çıkaran papazın salı günü gelmesi kararlaştırılmıştı oradan. Bu gelişi ertelenmişti. Annemin papazı istememiş olduğunu biraz da şaşkınlık duyarak fark ettik. Ameliyata girmesinden epey önce Marta, "Benim için dua et kızım," demişti. Biliyorsun çünkü, insan hasta olunca artık dua edemez. Herhalde bütün gücünü iyileşmeye verdiği için dinsel amelin yorgunluklarına katlanmaya pek yanaşmıyordu. Doktor Ney günün birinde ona, "O kadar çabuk düzeldiğinize bakılırsa Tanrı Baba ile aranız pek iyi olsa gerek," demişti. "Ha, onunla aram çok iyi," diye karşılık vermişti annem. Yalnız onun hemen bugünlerde gidip görmeyi canım istemiyor doğrusu. Bengilik, bengidirim şu yeryüzünde ölmek anlamına geliyordu. Annemse ölmeyi kabul etmiyordu. Tabii çevresindeki sofular annemin isteklerine karşı geldiğimizi düşünüyorlardı. Bizi bir takım oldu bittilere getirmeye yeltendiler. Kapıda ziyaretçi kabul edilmez yazısı durduğu halde kız kardeşim bir sabah açılan kapının arkasında bir papaz cübbesi görmüş.